Tabuma Bu'ya hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Burak Göre ve yanımda Emine, yani kız kardeşim var. Olabildiğince bir takım konuları kendimizce değerlendireceğiz ve konuşacağız. Gündemden konular olacak, işte bazen spor olabilir, genel konularda olacak. Genellikle eğleneceğiz, bol bol güleceğiz. Bunun üzerine bir podcast yapacağız. Umarım dinlersiniz, seversiniz, bir şeyler olur ya da izlemezsiniz, dinlemezsiniz, sevmezsiniz, öyle şeyler. Bugünkü ilk konumuz söz, din, düğün, nişan olayları. Bunların tabu hallerine gelmesi ve toplumdaki bir takım şeyleri. Emine, kadın olarak bu söz, düğün, nişan üçlüsü hakkında ne düşünüyorsun?
Ya şöyle, söz konusu bana aşırı irrite edici geliyor. Özellikle bu gelini paketleyip bunu düğün günü size vereceğiz muhabbeti çok böyle komik geliyor. Kadına böyle mal gibi gösterilmesi, kadının mal gibi gösterilmesi çok iğrenç, irrite edici ve komik. Onun yanı sıra düğün konusunda da işte bu bele kuşak bağlama gibi tabuların abartıldığını düşünüyorum. Yani hiç kimse sizin ne kadar bakire olduğunuzu ya da olup olmadığınızı merak etmiyor sonuçta. Böyle düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun?
Ya yani benim düğün, nişan vesaire söz, bu konularda fikrim belli. Olabildiğince fakvadicilik, olabildiğince evlenmeme, olabildiğince beraber yaşama. Sonuçta düğünle iki tarafı bağlayan şey bir imza oluyor. Bir imzaya gerek var mı bilmiyorum. Boşanırken tekrar imza atman gerekiyor. İşte bir sürü mahkemeye gidiyorsun vesaire. Böyle şeylere gerek yok bence. İki taraf da birbirini seviyorsa beraber yaşanılabilir. Bir yerde zaten hani evlilik içinde de kafan uyuşmamaya başladın, artık bir şeyler bittiğinde ayrılıyorsun. Öyle mahkemeye carta curta gideceğine direkt evi ayırıp devam edebilirsin. Nişan olayı falan zaten ayrı bir saçma gelmiştir bana her zaman. İşte söz olayı, oradan oraya sekiyorsun. 200 yıldır görmediğin akrabaların ellerini falan öpüyorsun. Ondan sonra hiç tanımadığın birilerini görüyorsun. Gereksiz bir nezaket göstermek zorundasın gibi bir ortam oluşuyor. Ben anlam veremiyorum ama işte herkesin bir şeyi var. Genellikle işte İç Anadolu'dan çıkan aile fertlerinin bu ebeveyn oluş sürecinden sonra kendi çocuklarının olmasıyla beraber çocuklarına da işte İç Anadolu'da olan, işte 18 yaşına maksimum geldiğinde, 20 işte bilemedin, İşte evlenmenin bir şey olma içgüdüsüyle büyütüp 20 yaşında, 18 yaşında çocuklar daha hayatta alakalı hiçbir şey tanımadan, bilmeden evlendirilmeye çalışıyor. O çocuklara büyük bir başarıymış gibi gösteriliyor. 18'ine 20'sine gelen çocuğa hatta evde kaldığı gibi muamele yapılıyor. Okumadıysa, ki zaten genellikle okutmamaya çalışıyorlar zaten. Okumadıysa hemen evlendirme çabaları. Seni ona verelim, buna verelim. Sanki az önce de dediğin gibi kadın bir mal. Verme alma meselelerine ayrıca takım. Düğünlerde çalınan korna çalanları kınıyorum da zaten. Düğünlerde aşırı çalınan saçma korna olayları. Davul zurna, bunlar bana aptalca geliyor. Ama maalesef varlar ve devam edecekler. Keşke olmasalar. Yani 18-20 yaşına gelmiş çocuklar, evlenmenin bir başarı ya da bir ne denir? Başarı işte bir hedefi gerçekleştirme, kendini gerçekleştirme gibi algılatılması olmasa keşke. Yani böyle bir şey olmasa, o çocuklar da bunun bir şey olmadığını anlasalar. Evlenince herkes hayatı değişecek zannediyor ama daha hayatla alakalı hiçbir şey bilmeyen çocuklar bir anda evlenmiş oluyor. Sonra bir şeyin, ne denir, kedinin yumağın içinde kaybolduğu gibi onlar da evliliğin içinde kayboluyorlar. Sonra evliliklerini kurtarmak için bol bol çocuk yapıyorlar. Sonra birbirlerini sevmediklerini anlıyorlar ama birbirlerine çocukları var diye katlanıyorlar. Ben bunu da anlamıyorum. Zaten hani sevmesek de pompasına katlanmak zorunda mıyız? Tartışmalı bir konu. Bu yüzden evliliklerini bitirmiyorlar. Zaten İç Anadolu'da olan diğer bir deyiş ve gelenek diyelim. İşte evden beyaz gelinlikle çıktın, beyaz kefenle gelirsin gibi saçma bir algı. mutlu değil halbuki insanlar ama birbirlerine katlanmak zorundalar gibi geliyor çocuklar için. Bu da uzun saçma bir evlilik getiriyor. Aynı zamanda sağlıksız, sevgisiz büyüyen bireyler, çocuklar yetiştirmelerine sebep oluyor. Ne topluma ne kendilerine faydaları olmuş oluyor bu şekilde. İşte anne diyor ki babana benzeme, baba diyor ki annene ve akrabalarına benzeme, keza anne de işte babana ve akrabalarına benzeme. Böyle saçma bir ilişki aralarında sürüp gitmeye devam ediyor. Bir sürüncemede devam ediyor. Buna da işte iyi ilişki, işte toplum normlarımızı koruyor. İşte bizim aile, bunun tersini savunanlar, işte evlenmeye gerek yok diyenler işte aile yapımızı, ahlak yapımızı, toplum yapımızı bozmaya çalışıyorlar diyorlar ama yani ortada ne bir ahlak ne bir düzgün aile yapısı var. Karı koca yani eşler birbirlerini sevmiyor. Birbirleriyle mutlu değiller. Doğru düzgün birey yetiştiremiyorlar. Sadece çocuk yapıyorlar. Ondan sonra işte zaten genellikle erkek bir yerden sonra aldatıyor ve kendinde bunu hak olarak görüyor. Kadını bir şekilde eve kapatmaya çalışıyorlar. Kadın işte evde o çocuklarına bakacak, adam eve para getirecek gibi bir algı. Aynı zamanda kadınlar da eşlerini aldatmaya başlıyor. Bunu son zamanda daha fazla görüyoruz sosyal medya nedeniyle ama daha önce de olan şeyler bunlar. İsrail oğlu Cartucuk da görüyoruz işte Müge Anlı'da. Kadın bir test yaptırıyor. Çocuk iki tane adamdan da değil, üçüncü sevgiliden. Böyle bir şey de var, adam yıllarca işte çocuklar benim diye büyütmüş halbuki. Ortada zaten bir ahlaksızlık var ama işte insanlar bunu ahlak olarak algılayıp ya da işte bir düzen olarak algılayıp işte kadının evde kalması, adamın istediğini yapmasını bir düzen olarak algılayıp buna karşı çıkanlara da düzeni bozuyor diyorlar. Muhtemelen karılarını, yani karı çok erili oldu işte, eşlerinin aldatmalarına karşı çıkmamıza kızıyorlar galiba. Benim anladığım o, ya da özgür kadın, özgür kadınların kendi ayakları üzerinde durması, bunlara karşı çıkması, bunlara boyun eğmemesi, kendi parasını kazanması, böyle görgüsüzlerle aralarında bir bağ bırakmamaları, istedikleri gibi boşanabilmeleri, istedikleri gibi gidebilmeleri, bunların sanırım işine gelmiyor. Bu toplumumuzda olan ataerkil kafa yapısından da bir şey. İşte ne denir? Erkeklik gururu dedikleri şey işte özgür kadınlarca kırılıyor bence. O erkeklik gururu neyse ben hala anlamış değilim. O erkeklik gururuna yediremiyorlar. Sonra eşlerini öldürüyorlar. Ben çok ya konuştum. Senin ekleyeceğin bir şey var mı?
Şimdi buraya ekleyeceğim iki şey var. Birincisi şu, ilk başta değindiğin şey. Hani bu, eğer anlaşamıyorlarsa hani illa evlenmek zorunda değiller, illa evlenmek zorunluluğunda değiliz, sorunluluğunda değiliz lafına. Şu, Avrupa'da bir ülkede, tam şimdi hangi ülke bilmiyorum, daha doğrusu hatırlayamadım, evlilik sözleşmesi adında bir şey getirilmiş. Yani böyle deneysel bir şey ama olayı şu, eşlere ilk 3 yıllık deneme süreci olarak aynı evde yaşayabiliyorlar mı, işte beraber hayatlarını sürdürebiliyorlar mı, beraber mutlular mı? Eğer beraber mutlularsa gidip o sözleşmeyi 3 yıl sonrasında tekrar 5 yıla, 10 yıla uzatabiliyorlarmış. Hani ve böylelikle boşanmaların önüne geçebiliyorlarmış. Ortada bir evlilik yok ama evlilik sözleşmesi var. Aynı evde yaşıyoruz. Hani herhangi bir şeyimiz yok. Böyle bir durum varmış ve çok hoşuma gitti bu. Yani güzel bir şey bence. Çünkü hani şimdi evlilik dediğimiz şeye de biraz açıkçası toplumun, daha doğrusu bizim toplumun biraz şey baktığını düşünüyorum. Sığ baktığını düşünüyorum. İlla aynı evde yaşamamız gerekiyorsa evlenmeliyiz. Evlenmeden aynı evde yaşayamayız diye baktıklarını düşünüyorum. O yüzden bu fikir çok hoşuma gitmişti. İkincisi de şu. Ya Singapur'da ya da Endonezya'da, Endonezya diye hatırlıyorum ama tam hatırlayamadım şimdi. O konuda da yalan söylemeyeyim. Anaerkil bir kabile var. Ve gelinler aslında damatlar. Yani bizim kültürümüzdekiyle tam ters bir durumu var. Damatlar gelinlerin evlerine yerleşiyorlar ve orada misafir olarak yaşıyorlar. Ondan sonra başka yerlere çıkıyorlar ve çocukları için çalışıyorlar. Kadınlar da bu sırada kendi ülkelerinde çalışıyorlar ve çocuklara bakıyorlar. Hani böyle bir düzen ve erkeklerin hiçbir şekilde söz hakkı yok. Mesela evin idaresinde bir söz hakları yok. Evin reisi kadın, ülkenin reisi de şöyle. Yaşlı Kadınlar Meclisi ya da Yaşlı Kadınlar Kurulu denen bir şey var. Ülkeyi onlar yönetiyor. Mesela evli çiftlerin nasıl evleneceklerini, ritüellerin nasıl yapılacaklarını onlar karar veriyorlar. Bu okuyunca biraz böyle şey geldi, tuhaf geldi. Çünkü ataerkil bir toplumdayız. Hani çok alışkın olmadığımız şeyler bunlar. O yüzden böyle bir durdum. Ya dedim neler var. Hani aslında güzel de bir şey dedim. Böyle bir anaerkilliğe sıcak bakıyorum açıkçası şu günlerde. Ama bu da biraz böyle feminizmi etkiliyor açıkçası. Bu da şey, erkeğin biraz şey olmasına itiyor. Sadece işte para getiren bir varlık olması durumuna itiyor ki bu da çok yanlış. Yani bir evlilikte bence çiftlerin eşit söz hakkı olmalı. Ki keza mesela Türkiye'deki eşlerin de o kadar birbirleri hakkında söz hakları yok işte. Genelde dışarıdan evin reisi erkektir modu çiziliyor. Aslında kadın ne isterse o oluyor. Ancak erkekle ters düze düştüğü zaman dayak yiyen yine kadın oluyor. Hani burada bu anaerkillik bir tık hoşuma gitse de kötü geldi. Sen ne düşünüyorsun bunun hakkında?
Vallahi anaerkillik hakkında bir şey düşünmüyorum aslında, yani bir şeyin erkilliği hakkında genelde. Çünkü dünyanın ortaya çıkış amacın dünyanın en kutsal şeyi de olsa, bir yerden sonra en ufak bir faşist algıya ya da bir yapıya dönüştüğünde ortaya doğru bir sonuç çıkmıyor. Aynı zamanda sadece evliliklerde değil, kadın erkek eşitliği toplumun içinde de olmalı. Birbirlerine eşit söz hakkı verilmeli. Sadece evliliklerde olmamalı. Şimdi diğer konuya geçiyorum. Kötü bir date'ının ya da ayrılmanın var mı Emine?
Olmaz mı? Hem de çok var.
O zaman
Yani
anlat.
şimdi en kötü ayrılma anım şeydi sanırım. Ya da en kötü date'imi anlatayım önce. En kötü buluşmam şuydu. O zamanlar ailemden çok az para alıyordum. Yani böyle giderlerimi biraz azaltmaya çalışıyordum. Çünkü çok fazla giderim vardı. İnanılmaz giderim vardı ve hani kendime ait bir param yoktu. Bu yüzden biraz onları azaltmaya çalışıyordum ve ailemden aldığım miktarla herhangi bir şekilde buluşacak bir miktar değil. Yani biriyle görüşmeye gidilecek bir miktar değil. Ama bir arkadaş zorladı işte buluşalım lütfen falan. Tamam dedim buluşalım. Ondan sonra gittik. Biraz oturduk, konuştuk. Ondan sonra baktım muhabbeti de sarmıyor. Zaten param da yok. Hani hiçbir şey de yapamıyorum. Onun ya dedim ben geri döneyim hani bizim bu ilişkimiz olmaz yani aramızda bir ilişkin olmayacak artık anlaşıldı çünkü muhabbetin sarmıyor hani kafa dengi değiliz birbirimiz için kültür seviyelerimiz uymuyor işte sen farklı bir yerdesin ben farklı bir yerdeyim olmuyor hayattan istediklerimiz farklı öyle bitirmiştik ondan sonra o çocuk peşime takıldı böyle en son engelledim sonunda kurtuldum ondan 3 yılın sonunda 4 hatta. Ki birçok yerden engellememe rağmen mesaj atmaya ve biraz taciz etmeye devam etmişti kendisi ne olur tekrar buluşalım falan diye. En kötü ayrılma anımda uzun süreli bir ilişkimden ayrıldığım zaman kendisinin bana taktığı bir takma ad vardı ve sen artık öyle biri değilsin demişti. Bu biraz kalbimi kırmıştı. O yüzden böyle arada sırada hatırlayıp üzülürüm. En kötü ayrılma anım da bu.
O zaman ben birkaç bir şey anlatayım bu konularla alakalı. Tabii senin önce anlattığın gibi ben de date hanımla başlayayım. Tabii şimdi bu anlatacağım hikayeyi izleyenler için bugünkü dille biraz hayvanca gelecek, ama bunu işte benim şimdi 22 yaşında olduğumu düşünürsek bundan 5 sene önce falan, önce olarak yani 17 falan yaşındayken değerlendirmek gerekiyor, o dönemle alakalı, ergen bir hayvan olduğum dönemle alakalı. Tabi o zaman ortada bedenen olumlama böyle konular yok, işte kadınlar eşittir, bunları öğretecek kimse yok, işte kadınlar ayrılmaz, kadınlar her haliyle güzeldir, carçurt, tabi böyle şeyler yok. O zaman şişman, şişman, ayı, ayıyor gidebilir terim var. Benim de böyle boşluğa düştüğüm bir dönem. Aslında nasıl boşluk tam olarak algılayamadım. Yani birden fazla aynı anda sevgilim var o dönem. İsim vermeyeceğim tabii ama işte bu kadın da onlardan biri. Tabii o zaman kız diyorum, niye öyle bir cinsiyetçi bir şey kullanıyorum bugünkü şeye göre, onu da bilmiyorum da işte 17 yaşındaki hayvan halim.
Ya eğer kız da 17 yaşındaysa kadın olmuyor ama kız çocuğu oluyor.
O da öyle işte, neyse biz bununla işte buluşacağız ama bu bana işte fotoğraf atıyor falan filan. Hep yukarıdan işte fotoğraflarda da acayip güzel bir kız yani, işte yüzü falan acayip güzel. İşte neyse buluşmaya gittim ben bununla. Böyle bir baktım merdivenlerden aşağıya, kız şişman yani işte ayı yogi denilen. Tabi o zaman beden olumlama yok. Ben de bugünkü gibi kitap okumamışım. İşte bir şeyler yapmamışım. Film falan izlememişim. Hayvan gibi bir kafa yapım var. Daha merdivenlerden inmeden dedim ki Allah kahretsin yani. Yani gerçekten bu mu? Neden ben buraya geldim? Neden böyle bir hata yaptım? Bence kesin geri dönmeliyiz dedim. Kız aşağıda ağlıyor beni gördüğü için. Neyse. Yanında da kuzenim vardı. Neyse aşağı indik. Kızla işte oturduk falan filan. O gün de doğum günüydü. Doğum gününü falan kutladık mecburiyetten. Biz yani ben artık yani iğrenç hareketler yapıyorum ki kız artık ya siktir git desin diye. Ama kız inatla bana işte sarılıyor falan. En son beni öptü. Orada işte ruhumu teslim ediyordum. Bu gerçekten kötü bir date anımı. Sonra ayrılalım falan dedim. Ayrıldık. Şimdi de en kötü ayrılma anımı anlatıyorum. İşte geçen yıl uzun süredir bir kadının peşinden koşan bir arkadaşım vardı. Sonunda işte beraber oldular. En son nişanlanmışlardı. Sonra ben muhabbetimi kestim. Onlar nişanlandığında işte bana artık işte hayatında ciddi ilişki olsun, sürekli hayatına giren kadınlar değişmesin falan demiştim. Ben de baktım hani böyle sözü dikkate değer bir insandı benim için. Dedim ki hayatımda ciddi ilişki olsun. Ben de ona göre bir şeyler yapayım. İşte kadınlardan uzak durmaya çalışıyorum. Dedim ki hayatımda artık kimseye yalan söylemeyeceğim. Kim olursa olsun işte ayrılmak istiyorsam da aldatıyorsam da doğruyu söyleyeceğim. İşte üniversite 3. sınıfta tek başıma yaşıyorum evde. O zaman bir kız arkadaşım var. Neyse onun arkadaşıyla tanıştırdı. Kız arkadaşım kendi kız arkadaşıyla tanıştırdı beni. Sonra biz onunla kanka falan olduk. Sonra kız arkadaşımın kız arkadaşıyla yattım ben ama içkiliyken falan. Ben bunu tabii kız anlatmak istiyorum ama nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Ağzıma gel işte yani nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. İşte bir gün kız arkadaşıyla da işte muhabbetimiz iyi artık hani. Bundan yani normal kız arkadaşımdan ayrılıp onun kız arkadaşıyla devam etmek istiyorum. Ya bu kız arkadaşımın kız arkadaşı olayını şey yapayım. Kız arkadaşım X olsun, kız arkadaşımın arkadaşı da Y olsun. İşte X kişisiyle ayrılmak istiyorum ama Y ile de devam etmek istiyorum. Ama X'e bir türlü söyleyemiyorum. Hani ben böyle bir durum var. Hani benim seninle işte artık devam etmek istemiyorum falan diye bir türlü anlatamıyorum. Sonra bunlar aynı yerde kaldığı için bir gün kavga ediyorlar. Hop Y kişisi X kişisine diyor ki böyle böyle oldu işte sana anlatamıyor aslında beni seviyor. Benim bunlardan haberim yok işte X kişisi bana mesaj attı bu akşam sana geleceğim falan filan dedi. Ben de Y kişisine mesaj atıyorum tabii cevap vermiyor falan. Ben de X kişisi geliyor dedim takılırız yani Y kişisi gelmiyorsa. Neyse ona da dedim söyleriz. X kişisi geldi işte oturdu bu. Benim hiçbir şeyden haberim yok işte bir şeyler içtik. Ondan sonra dedi ki ya Burak bir şey söyleyeceğim sana ben hani takılacağız diye bekliyorum. Dedi ki ben seni aldatıyorum. Ben şok oldum. Birkaç saniye durdum böyle oh be eril bir koymalı küfür. Ondan sonra dedim ki içimdeydi ya ben de seni böyle aldatmıştım. Kusura bakma sen de yaptıysan dedim artık rahat söyleyebilirim. Çünkü nasıl da söyleyeceğimi bilemiyordum ben bu zamana kadar. Artık dedim ha söyledim rahatız o zaman dedim. Bu gece vedalaşırız dedim. Kız dedi ki ondan sonra ben seni denedim. Bugün Y kişisi bana söylemişti ben inanmamıştım gelip seni denedim. Sen nasıl bir adi hayvansın dedi. Tabii o saate kadar içtik. Kız işte hem ağlıyor hem bana işte küfür ediyor bir şeyler. En son işte kız evden giderken yere kustu. Onun kusmunu temizledim. Hem X kişisi gitti hem of, Y kişisi.
Ayrılan kişinin kusmu. kısmını temizlemek mi?
Ya mecburen o evde ben oturacağım için hem X kişisinden hem X kişisi gitti hem Y kişisi gitti hayatımdan. Sonra onlar da evlerini ayırdılardı. Ayırmışlardı. Bu da böyle dandik bir ayrılma anımdı. Emin ekleyeceğim bir şey yoksa diğer konuya geçmek istiyorum.
Geçelim geçelim.
Evet Emine, LGBT bireyler hakkında ne düşünüyorsun?
Ya açıkçası hiçbir şey düşünmüyorum. Yani şöyle, hiç kimse hakkında hiçbir şey düşünmüyorum. Herkes istediğini yapsın, herkes mutlu olsun, herkes huzurlu olsun. Hiç kimse hiç kimsenin hakkında düşünmesin. Mesela biri benim hakkında düşünmesin. Ben kimsenin hakkında düşünmek zorunda kalmayayım. Çünkü kendin hakkında düşündüğün zaman başka birine vakit ayıramıyorsun zaten. Yani mümkün mertebe kendin hakkında düşün. Kendini ne kadar yükseltebilirsin, ne kadar ileri götürebilirsin, hedeflerini ne kadar hızlı gerçekleştirebilirsin ya da hedeflerini gerçekleştirebiliyor musun? Bunları düşün. Yani bir hayat amacın olduğu zaman zaten hiç kimse hiçbir şeyi düşünmüyorsun. Özellikle seni ilgilendirmeyen konuları düşünmüyorsun.
Aynen, ben de sana katılıyorum.
Yani öyle
düşün. Ekleyeceğin başka bir şey var mı bu konuyla alakalı Emine?
Yok.
O zaman diğer bir konuya geçelim hemen. Netflix'in Hollywood ya da kendi filmlerine benzer filmler yapması ve diziler hatta yapması hakkında ne düşünüyorsun? Birbirlerini çok fazla taklit ediyorlar ve çok az iyi film çıkıyor. Özellikle Netflix'ten çok az özgün içerik çıkıyor. Tutmuş içeriklerin benzerlerini yapmaya çalışıyorlar farklı ülkeler adına, işte farklı ülke pazarlarında. Halbuki ben daha farklı bir yenilik getirmelerini, bir değişim getirmelerini bekliyordum ama sonuç öyle olmadı. Senin bu konudaki fikrin ne acaba?
Ya öncelikle Netflix konusunda şuna çok takıntılıyım. Son zamanlarda çıkan yeni Netflix projelerinin hepsinin içinde mutlaka bir iki bölümde işte evde oturup Netflix izleyelim. Netflix izlemeye gel bizle bu gece. Netflix izlemeliyiz. Bu tarz teklifler oluyor ve sürekli Netflix'in reklamı yapılıyor. Bu konuya aşırı takıntılıyım çünkü izlediğim bir şeyin içinde bu tarz reklamların olması sinirimi bozuyor. Öncelikle bu. Sonrasında yaptıkları işler çok kalitesiz gerçekten. Yani izlerken böyle çok böyle bayağı Amerikan kültürünü görüyorum. Ve canım sıkılıyor artık böyle 30 yaşında ama 25 nereden çıktı pardon özür dilerim. 15-16 yaşında takılan ergenler, asla böyle olmayan saçma sapan ilişkiler, gerçekte yaşanmayan olaylar. Hani bu tarz şeyler çok canımı sıkmaya başladı. Ve izlemiyorum çoğunlukla. Hani şu an izlediğim salt bir tane dizi var. O da böyle tarihi ve çok zengin bir ailenin hayatını konu alıyor. O yüzden izliyorum onu da. Onun haricinde de artık Netflix izlemeyi bıraktım.
Ben bu konuda Roma, işte son yapılan birkaç iş ayırıyorum. Yani iyi işleri de var ama genel olarak kötü işler yapıyorlar. Hatta çok artık kalitesizleşmeye başladı. Gerçi başta da kalitesizdi. İşte örneğin Polar gibi filmler. John Wick, ve bunu da daha önce yazısını yazmıştım ben. Birkaç filmin birleştirilmesi sonucu ortaya bir potpourri çıkarıyorlar ve bunu film diye sunuyorlar. Keşke bu bütçelerle ya da daha büyük bütçeler ayırıp daha iyi filmler çekmeye çalışsalar. Aynı filmlerin devamlarını yapmaya çalışmak yerine ya da benzerlerini. Diziler olarak da bir noktada işte Türkiye'de birçok izleyici sürekli işte zenci var ya da işte sürekli bir eşcinsellik var diye şikayet ediyordu. Hatta hala devam ediyor. İşte en son Türkiye'de Aşk 101 Osman şeyi vardı. Hani gay mi olacak falan, eşcinsel mi olacak diye. Bu noktada ben takdir ediyorum Netflix'i. Çünkü biz televizyonlarımızda hala böyle orası burası ayrı oynayan karakterler dışında kimseyi gay olarak gösteremiyoruz. Ama orası burası ayrı oynayan karakterler ya koyunca da herkes gülüyor, herkes kabul ediyor. Yani normal bir gay niye bu Türk televizyonları hala kabul edemiyor? Onu bilmiyorum ama biz hala televizyonlarımızdan ziyade ondan sonra işte yaptığımız online platformlardaki işlerde gaylik temasını doğru düzgün işi ya da transseksüellik ya da LGBT'nin diğer türevleri hakkında doğru düzgün bir şeyler işleyemediğimiz için bana Netflix'in yaptığı çok iyi geliyor. Zenci konusunda da işte en son Amerika'da bir adamı öldürdüler. Zenci diye bir insan öldü. Yani Netflix'in yaptığı ne kadar kutsal bir iş olduğunu görüyoruz. Ben spor daha fazla yani spor branşlarını çok sıkı takip ettiğim için orada da biliyorum. Paris dahil işte Avrupa'nın birçok kentinde bu işte Milan efendim İtalya işte yani genel olarak İtalya'da Milan'da işte İtalya'nın bütün Fransa gibi büyük ülkelerde ya da işte modern olarak bakılan ülkelerde hala zenci insanlara karşı bir ırkçı bir tutum içindeler. Almanya'da yine aynı şekilde devam ediyor ırkçılıklar Türklere ve Müslümanlara karşı. Diğer ırklara karşı da aynı şekilde. Keza Türkiye'de de devam ediyor. Türkiye'de de var. İşte Türkiye'de de Alevi ayrımı, cart var. Bitmiyor yani bir türlü. Ben bu yüzden Netflix'in sürekli filmlerinde, dizilerinde gaylik ve eşcinsellik vurgusu yapmasını çok iyi buluyorum. Hani biz hala şu günlerde bunu yapamıyorsak. Çünkü işte ayırıyorum birkaç dizi. İşte Bartu Ben var. Bir de Alef var. Bu Alef ve ikisinde doğru düzgün bir LGBT'li birey işleyebildik. Alef'te de hani böyle doğrudan gösterilme değil. Cem karakteri işte Güneş'le beraber gay bir ilişki yaşadıkları için, gay ilişkisi yaşadıkları için, normal olarak işte sevgili ilişkisi yaşadıkları için çok fazla gösterilmediler. Hani gösterilseler iyi olabilirdi, daha iyi olabilirdi ama gösterilmediler. Ama sonuçta burada bir gay ilişkisi, yani bir iki erkeğin sevgili olması durumu işlendi. Bartu Ben'de de var zaten böyle bir karakter. Bu noktada o ikisi dışında doğru düzgün yapılmış bir iş olmadığı için bir de Mahsun Kırmızıgül'ün bir filminde vardı ama orada ana karakter, gay karakter ölüyordu, transseksüel karakter. Bu işi doğru buluyorum. Eğer ekleyeceğim bir şey yoksa başka konuya geçelim, son konumsa yani.
Ya bu konuda sana katılıyorum. Netflix burada gerçekten iyi bir iş çıkartıyor yani. O ayrımcılık olmadan yayıncılık platformunu iyi yönetiyorlar. Yani başka diyeceğim bir şey yok.
Son konumuz işte son günlerde de gündemde olan camiden önce Çabella çalınması, sonra Selda Bağcan'ın şarkısının çalınması, bunun akabinde işte dava süreçlerinin olması ve aynı zamanda bundan önce işte cemevleri vesaire bu dini yapılarla alakalı şeyler ve son olarak da fikir özgürlüğü hakkında ne düşünüyorsun?
Özgür olduğumuzu düşünmüyorum, bu birincisi.
Fikir özgürlüğü hakkında.
Fikir yani özgürlüğü herkes konusunda özgür olduğumuzu düşünmüyorum. Çünkü çocuk tecavüzcülerinin, katillerin dışarıda olduğu bir ülkede ve gazetecilerin, muhabirlerin içeride olduğu bir ülkede ne kadar özgür olabiliriz? Çünkü basın yayın organlarını, özellikle muhalif basın yayın özgür medyalarını yürütenler onlar. Ancak bu konuda onlar içerideyse ne kadar özgür olabiliriz, sesimizi ne kadar duyurabiliriz konusunda sürekli şeyde kalıyorum, kötü tarafta kalıyorum ve özgür olmadığımızı düşünüyorum en azından fikir özgürlüğü konusunda. Yani şimdi burada çıkıp malum şahısa herhangi bir şekilde bir hakarette bulunmuş olsak hani ters kelepçeyle gönderiliriz muhtemelen bir hapishaneye. Yani burada muhaliflik konusunda işte ve fikir özgürlüğü konusunda özgür olmadığımı düşünüyorum.
Ben hemen ekleme yapayım. Bir kere işte muhalif gazeteci vesaire dedin. Gazeteci muhalif olmaz ya da medya muhalif olmaz ya da taraf tutmaz işte. Muhalif ya da bir iki taraftan da olmaz. Gazeteci ya da medya çalışanı, medya kuruluşları, televizyondaki birçok haber kanalı vesaire Bunlar taraf olmamalı, objektif olmalı. İşte taraf olduğu için hapse atılmamalılar. Fikir özgürlüğü anlamında dünyanın hiçbir yerinde olmadığını düşünüyorum. Ama fikir özgürlüğünün spesifik olarak, subjektif olarak değerlendireceksek, yani subjektif pardon, değerlendireceksek olması gerektiğini düşünüyorum. Mesela örneğin Atatürk'le dalga geçti. Atatürk'le de dalga geçmiyor aslında ama arkadaşımız. Atatürk'le alakalı bir espri yaptı diye hemen sözüm ona özgürlükçü arkadaşlar hemen dava açtılar. Ben isim vereyim yani benim bir korkum olmadığı için Erener'den. Hemen dava açtılar, çocuğu tutuklattılar. Sözüm ona özgürlükçü olan arkadaşlarımız hemen tepki gösterdiler ve çocuk tutuklandı. Halbuki yaptığı sadece bir stand-up gösterisinde bir şaka yapmaktı. Buna Atatürk, din ya da işte kim neyi böyle kutsuyor ya da ne bileyim bir şeyleri böyle eleştirilemez görüyorsa bunların hepsi eleştirilebilir. Eleştirilmesinden yanayım çünkü kimsenin yani benim bir şeyi korumama ihtiyacı varsa zaten bir şey o şey acizdir bence. Benim korumama ihtiyacı olmamalı ve insanlar fikrini dilediği gibi dile getirmeli. Fikir özgürlüğü olmalı yani saygı duyarsın veya duymazsın fikrine ama sen sadece saygı duymadığını belirtebilirsin. İnsanlar açık açık fikirlerini söyledi diye bir kere kesinlikle tutuklanmamalı. Diğer konuya da gelecek olursam. Şimdi camide Çavbella ve Serla Bağcan çalındı diye işte camilere saygısızlık bilmem ne işte bir sürü şey söylendi hemen tutuklanmalı edilmeli. Bir sürü şey işte. Ama şöyle bir sorun var bu noktada. Bu tepkiyi veren Müslüman arkadaşlar ki bunlarla beraber bir sürü Alevi ya da işte Hristiyan insanlar da vardı. Yani siz ne yapıyorsunuz böyle şeyler yapılır mı diyorlardı. Aynı şey Hristiyanların kilisesinde olunca yani bugün İçişleri Bakanlığı açıklamış işte tutuklanmış yapan kişi ama Hristiyanların kilisesindeki haç indirilince kimse ses çıkarmadı ve gayet mutlu oldular. Kimse bir tane Müslüman ya siz onların dini mabedine nasıl böyle bir şey yapabilirsiniz demedi. Keza hemen bir ay önceye dönelim. İşte hani mabetlere saygı vesaire. Ve saygı duyulmasını istiyoruz. Böyle şeylerin yapılmamasını istiyoruz. Hatta bu cami konusu televizyonlarda konuşuldu ama bir ay önce grup yorumun üyelerinden Osman ölünce cemevine polisler tekme tokat girdi. Yani kapılarına böyle tekme tokat girdi. Ölüye saygıyı geçtim ama cemevine yani mabet olarak işte şey bekliyoruz ya. Cemevine tekme tokat giren polislerin herhangi biri ceza aldı mı? Hayır. Peki hani mabet kutsallığı yani veya hani şeyiz ya bekliyoruz ya saygı toplumu karıştırmak istiyorlar diye camileri konuşuyoruz. Neden cemevleri konuşulmuyor? Neden Aleviler ve Alevilerin mabetleri yeteri kadar gündeme gelmiyor? Neden camileri konuşuyoruz da cemevine yapılan saygısızlıkları konuşmuyoruz? Onların bir dini yok mu? Ya da Hristiyanların haçı indiriliyor mesela. Hiçbir yerde konuşulmuyor, hiçbir televizyon kanalında. Yani böyle sadece bize saygı duyulsunla nereye kadar gitmeyi planlıyor bu insanlar? Ben gerçekten merak ediyorum bu konuda. Benim fikrim az önce de söylediğim gibi herkesin işte fikrine saygı duyacağız. Kimsenin fikrine işte efendim lan bu nasıl fikir? Ya da işte böyle şiddetli bir karşılık vermeyeceğiz. Yani o insanın o fikrini söylemesi hakkında saygı duymamız gerekiyor. Bir insanın inancına da saygı duymamız gerekiyor. Ona inanabilir. Kimse için problem olmamalı. Onun yapılana tepki göstermemiz gerekiyor. Ama maalesef böyle olmuyor. Umarım böyle olur. İnsanlar fikirlerini söyledi diye tutuklanmaz. Benim bir sürü kara mizah diyebileceğimiz ya da ofansif mizah diyebileceğimiz işte bu Alevi Sünni olabilir. Çeşitli diğer konular olabilir. Bir sürü işte şakam vesairem var. Ama maalesef yine Eren Erdem ortaya çıkıp sizi dava ediyorum diyebilir. Özgürlükçü Eren Erdem aranıyor. Pardon. aradığımız kişiye ulaşılamamış. Dava açar diye şey yapıyoruz yani işte. Ters kelepçe tekrar hiçbir suçumuzun olmadığı halde sadece yaptığımız bir espri olduğu için tutuklanabiliriz. Böyle bir şeyin olmasını istemiyoruz. Bugünlük tabuma budan bu kadar. Önümüzdeki podcast'te görüşmek üzere.
Hoşça kalın.
Ya da kalmayın, siz bilirsiniz.